Şuva'nın Ölümü. Alphonse Dude. Pazartesi Öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Ona ilk kez Ağustos'un bir pazar günü, o zamanlar İspanya-Prusya olayı denen şeyin başlangıcında trende rast gelmiştim. Kendisini hiç görmemiştim ama yine o anda tanıdım. Uzun boylu, kuru, kırçıl, yüzü kıpkırmızı, gaga burunlu, hep ateş püsküren ve yalnızca köşede yakasına nişan kordelasını takmış kişiye çevrilince yumuşayan fal taşı gibi gözler, kısa, dar, direngen bir alın, hani o aynı düşüncenin hep aynı yerde durmadan işleye işleye sonunda pek derin bir kırışık kazdığı alınlardan biri, bön ve kabadayı bir görünüş, üstelik de Fransa ve Fransız bayrağı derken rrlara ürkütücü bir trompet çaldıran söyleyişi. Kendi kendime işte Şuva bu dedim. Gerçekten de Şuva'ydı. O güzelim, boyuna söylev çeken, el kol sallayan, gazetesiyle Prusya'ya tokat atan, bastonu havada Berlin'e giren, sarhoş, sağır, kör, zır deli görünüşüyle Şuva. Uzlaşma? Yok. Anlaşma? Hadi canım sen de. İlle de savaş. Ne pahasına olursa olsun. Kesinlikle savaş. Ya hazır değilsek Şuva? Şuva, yerinden kalkarak, diken diken olmuş bıyıklarının altından camları sarsacak kadar yuvarladığı rrlarla "Monsieur, Fransızlar her zaman hazırdır." diye yanıt veriyordu. Aptal, sinir adam. Adının çevresinde sürüp giden ve kendisine gülünç bir ün sağlayan bütün o alayların, o şarkıların ne kadar yerinde olduğunu anladım. Bu ilk karşılaşmadan sonra bir daha onunla yüz yüze gelmemeye kararlıydım. Ama yazgının şaşırtıcı bir cilvesi olacak, onu hep yolumun üstünde buldum. Önce senatoda, De Gramont'un senatonun yüce üyelerine gösterişli bir tavırla savaşın ilan edildiğini bildirdiği gün. Bütün o titrek alkışların arasında tribünlerden ürkünç bir ses, ''Yaşasın Fransa!'' narası duyuldu. Başımı kaldırınca yukarıda frizler arasında Şuva'nın çırpınıp duran upuzun kollarını gördüm. Aradan çok geçmeden onun operada Girardin locasında ayağa kalkmış Alman Ren'ini söylemelerini istediğini ve bu şarkıyı bilmeyen şarkıcılara ''Siz havasını öğreninceye kadar Ren'i geçeceğiz'' diye çıkıştığını duydum. Artık nereye gitsem karşıma o çıkıyordu. Bu saçma Şuva her yerde, sokakların, bulvarların köşelerinde hep bir sıranın, bir masanın üstüne tünemiş olarak trompetler, dalgalanan bayraklar, mersi yüzüler arasında cepheye giden erlere prolar dağıtırken, hasta arabalarını alkışlarken, kıpkırmızı kesilen başıyla kalabalığa tepeden bakarken görüyordum. Öyle gürültücü, öyle şamatacı, öyle kapsayıcı bir görünüşü vardı ki, Paris'te 600 bin Şuva var duygusunu veriyordu. Gerçekten bu dayanılmaz görünümden kaçmak için insanın evine girip kapanacağı, kapıları pencereleri sımsıkı örteceği geliyordu. Fakat Wissembourg, Forbach ve bizce bu hazin Ağustos ayını uzun ve hemen hemen kesintisiz bir karabasan, hummalı ve ağır bir yaz karabasanı durumuna getiren bütün bir ağır yenilgiler dizisinden sonra insan nasıl evinde kapalı kalır? Nasıl olur da haber ve duyuru peşinde koşan, bütün gece şaşkın ve karma karışık yüzlerle sokak fenerlerinin altında dolaşan o canlı kaygıya karışmaz? İşte o akşamlar yine Şuva'ya rast geliyordum. Bulvarlarda bir öbekten öbür öbeğe gidiyor, sesi çıkmayan kalabalığın ortasında, umutlu, iyi haberlerle dolu, başarıdan güvenli, her şeye karşın birbiri ardına 20 kez, ''Bismarck'ın beyaz zırhlı atlıları son erine dek yok edilmiş.'' haberini yineleyerek soluğunu tüketiyordu. Şaşılacak şey, Şuva bana artık öyle pek gülünç gelmiyordu. Söylediklerinin bir sözcüğüne bile inanmıyordum ama ne zararı var? Onu dinleme hoşuma gidiyordu. Gözünün bağlı olmasına, böbürlenme takıntısına, bilgisizliğine karşın bu şaşırtıcı adamda için için yüreği ısıtan bir alev gibi canlı ve sönmek bilmeyen bir ateş duyum sanıyordu. Uzun kuşatma aylarında o kuru ekmek ve at etiyle geçen korkunç kışta bu aleve pek gereksinmemiz oldu. Bütün Parisliler şunu kabul ederler ki Şuva olmasaydı Paris 8 gün bile dayanamazdı. Daha başlangıçta Toşu, ''Canları ne zaman isterse girebilirler.'' diyordu. Şuva, ''Giremezler.'' diyordu. Şuva'nın inancı vardı. Toşi'nin yoktu. Şuva her şeye inanıyordu. Noterce onaylanmış tasarılara, bazeyne, yarmalara inanıyordu. Her gece Etams yönünden Şanzi'nin toplarını, Enkain yönünden Fight Herb'e silah satan denizerlerinin ateşlerini duyuyordu. Asıl işin şaşılacak yanı, biz de aynı şeyleri duyuyorduk. Bu kahraman Andavallı'nın ruhu bizlere o kadar bulaşmıştı ki. Hey gidi baba yiğit Şuva! Karla dolu, sarı ve basık gökyüzünde güvercinlerin ak kanadını herkesten önce o görürdü. Gambetta bize o açık seçik palavralarından birini gönderdiğinde belediyenin kapısında onu gür sesiyle Şuva okurdu. O berbat Aralık ayı gecelerinde halk dizi dizi kasap dükkanlarının önünde titreşerek sıra sıra beklerken Şuva hiç umursamadan araya katılır ve sayesinde bütün o aç insanlar gülmek, şarkı söylemek, karın üstünde hora tepmek gücünü bulurdu. Şuva, "Le, Lon, La, bırakın şu Prusyalılar geçsin Lorraine" diye şarkıya başlayınca Lapçinler tempo tutar ve yün başlıkların altında o umarsız solgun suratlara bir dakika için can gelirdi. Yazık! Bütün bunlar hiçbir işe yaramadı. Bir akşam Doğut sokağından geçerken kaygılı bir kalabalığın sessizce belediye dairesi çevresinde kaynaştığını gördüm ve bu arabasız, ışıksız koca Paris'te Şuva'nın etkileyicilikle şişen sesini duydum. "Montreux sırtlarını ele geçirdik." 8 gün sonra artık her şey bitmişti. O andan beriye Şuva ancak uzun aralıklarla gözüme ilişti. Onu 2-3 kez bulvarda el kol sallayıp yine rırları makara gibi koyu vererek öc almaktan söz ederken gördüm. Ama artık kendisini dinleyen yoktu. Züppe Paris keyfine, işçilerin Paris'i de azgınlıklarına kavuşmak için can atıyordu. Zavallı Şuva, o upuzun kollarını istediği kadar sallasın dursun, insanlar çevresinde toplanacağı yerde daha o görünür görünmez çil yavrusu gibi dağılıyordu. Kimileri ona yapışkan diyordu, kimileri de gizli ajan. Sonra ayaklanma başladı. Kızıl bayrak, komün, Paris'te yönetimin işçilere geçmesi. Şuva artık kuşkullular arasına girmişti. Evinden çıkamaz oldu. Ama yine de o ünlü sütun devirme gününde Vendôme alanının bir köşesinde bulunmuş olacaktı. Halkın arasında olduğu düşünülüyordu. Külhan beyleri körlemeden adamcağızı aşağıladılar. "Yuh Şuva!" diye bağırdılar. Sütun düştüğü zaman Genelkurmay binasının bir penceresinde şampanya içen Prusya subayları "Ha ha ha! Monsieur Chauvin!" diye alay ederek kadeh kaldırdılar. 23 Mayıs'a dek Şuva'dan hiç ses çıkmadı. Zavallı bir mahzene sığınmış, Fransız güllelerinin Paris damları üzerinde ıslık çalmasını içi yana yana dinliyordu. Sonunda bir gün top ateşi biraz kesilir gibi olunca dışarıya çıkmayı düşündü. Sokak bomboştu, sanki genişlemiş gibiydi. Bir ucunda 3 topu ve kızıl bayrağıyla korkunç bir barikat yükseliyordu. Öbür ucunda 2 küçük Vincennes avcısı, tüfekelde duvarlara sürüne sürüne ilerliyordu. Versailles kıtaları Paris'e giriyorlardı. Şuva'nın yüreği kabardı ve askerlere karşı koşarak "Yaşasın Fransa!" diye bağırdı. Sesi karşılıklı bir yaylım ateşi içinde kısıldı. Talihsizlik buna derler. Zavallı umarsız ilk ikisinin arasına girmişti. Onlar da birbirlerine nişan alırken kurşunları Şuva yedi. Kaldırım taşları sökülmüş, şosenin ortasında yuvarlandığı görüldü. Orada kolları uzanmış, yüzü kıpırtısız 2 gün öylece kaldı. İşte Şuva, iç savaşlarımızın kurbanı olarak böyle öldü. Kendisi son Fransızdı. Son.